Ayrım 35.
Sayfa 416. Lawrence bu kitabında yaşam veren gücü de erkeğe yüklemeye yönelmiştir. Lily, Aaron'a yeniden can verir, onu yeniden doğurur. Aaron'ın asası ya da penisi, flütü, Aaron flüt çalar, simgesel olarak yaşamı kendi kendine yenileyen bir araç biçiminde yorumlanır. Aaron'ın flütü tomurcuklar açan bir çeşit çiçeğe kesen sanatsal penistir. Lawrence kadının rahmine duyduğu hayranlığı kadınlara nefret duymasından sonra yaratıcılığı erkeğe dönüştürerek yitirir. Aaron'la Lily arasındaki bağlılık bütün umut vericiliğine karşın kısa süreli olur. Daha doğrusu giderek birbirlerine karşıt duyguların gerdiği bir hava içinde yaşamaya başlarlar. Büyük ödevleri olduğu halde kadınlardan duydukları nefret onları aynı noktada, yani kimin efendi olacağı konusunda birbirine düşürmüştür. İki erkekten birinin öteki önünde erkekliğini ayaklar altına alması nasıl düşünülemezse, iki erkeğin bir arada yaşayıp her birinin kendi üstünlüğünü kurmak sevdasına düşmemesi de beklenilemez. Giderek öyle bir çıkmaza girerler ki heteroseksüel kast sisteminden nasıl kopamaz durumda oldukları daha bir belirlenir. Aaron Lily'ye karşı çıktığı zaman Lily, "Benimle bir kadın gibi konuşuyorsun Aaron," diye yanıt verir. Aaron buna öfkelenince kavga patlak verir. Belki de onun en ağırına giden ev işlerini gören Lily'nin efendilik taslamaya kalkışmasıdır. En sinirlendirici şey adamın bilinçsiz olarak üstünlük sahibi olmak istemesiydi. İki erkek eşcinsel ilişkiyle bastırılmış cinsel isteğin doğurduğu karşıtlık arasında bocalarlar. "Bizi bir arada tutan bireylerin olmasını isterdim," diye yakınır Lily. Ama birlikte geçirdikleri 15 gün her ikisine bitmez tükenmez bir süre olarak görünür. Onları birbirlerinden koparan şey başlangıçta bir araya getiren neden olur. Erkeğin üstünlüğü sorunu. Çünkü Lawrence'ın görüşüne göre beraberliklerinde erotik bir nitelik olacaksa birinden biri ister istemez ötekinin boyunduruğuna girecektir. Oysa ikisi de erkek, yani yönetici kastın üyeleri oldukları için böylesi bir boyunduruk olanaksızdır. Aaron bir erkeği küçük görmeye hakkın var mı diye karşı çıkar. "Bu hak sorunu değil ki, kadın gibi karşılık veriyorsun bana." Lily bu sözleriyle Aaron'ın sonunda ne olacağını şefkat, dikkat ve haklarının tanınmasını istemekle doğuştan güçsüz bir yaratık olduğunu belirler. Lily Aaron'ı gerçek yerine koymak için ne denli çaba gösterirse Aaron bir erkek olarak bunu kabul etmeyeceğini kesinlikle ortaya koyar. Ancak daha sonraları Lily'nin üstünlüğünü kabul ettiği zaman bir çözüm yolu ortaya çıkar. Ama ilk karşı çıkışı başarıya ermeyince Aaron başını alır. Avrupa'ya da geziye çıkar. Kendisinden hoşlanan iki eşcinselle karşılaşır ve onlara boyun eğer. Aaron onların zengin olmalarından memnun olduğu için kendisine hayranlık duymalarını aldırmaz. Aaron kendi başına yaşamaya başladıktan sonra kadınlara karşı soğukluğu giderek artar ve sonunda bir paranoya halini alır. İtalyan askerleri sokakta kendisini soyunca bunun kabahatini az önce ayrıldığı kadına yüklemeye kalkışır. Kadının konuşması kadınla karşılaşmış olduğu partinin havası onu soygunculara karşı koyamayacak bir havaya sokmuştur. "Merkeza ile dalaşıp sokaklarda dolaşmaya çıkmasaydım bütün bunlar olmayacaktı. Kendimi bırakıverdim. Benim kapıp koy vermişliğimden yararlanacak biri de hemen çıkıverdi. Tetikte olmam gerekirdi. Her zaman, her zaman tetikte olmam gerek." Aynı kesinlik Merkeza ile olan ilişkisinde de görülür. Önceleri kadına doğru batağa saplandığını fark ediyordu biçiminde oluşan bir korku, sonra da yüce erkek gücünün bir karşılığı, bir ödülü olacağını biliyordu. İşte bu kadın onun ödülüydü biçiminde gelişen bir üstünlük duygusu ortaya çıkar. Bunu fark ettikten sonra Aaron ancak erkekler için yazılmış açık saçık dergilere uygun düşen bir fantezi içinde sadece cinsel soğukluktan değil güçsüzlükten de kurtulur ve övünmeye başlar. Zafer gibi bir şeyler, yücelten bir şeyler, o güçlü erkek şehveti, yıldırım gibi, gök gürültüsü gibi bir şey, Aaron'ın kapkara güçlü asası, kırmızı Floransa sümbülleri ve dikenleri arasında yeniden çiçeğe kesti. Erkekliğinin uyanmasından gelen bir yücelikle dolanıyor, erkeklik şehvetinin kasırgalarında dolaşıyordu. Yeniden o erkeksi tanrısallığı erkek tanrıyı elde etmişti. Ne var ki kadın ona boyun eğmemekle yeni yeni tutuşan ateşe soğuk su döker ve yenik düşen Aaron bütün bu ilişkilerden kopup yeniden Lily'ye dönmeye karar verir. Oteline döndüğü o buz gibi soğuk yalnız yatağına girdiği zaman Tanrı'ya şükreder. Kitabın sonunda Lily ile yeniden buluşurlar ve Aaron Lily'nin erkek üstünlüğünü ve peygamberce bir mesaj taşıdığını kabullenir. Bu öğreti politik faşizmle erkek üstünlüğünü birleştiren bir görüştür. Argyle toplumcuların bir gösterisini bir avuç gencin hareketi olarak küçük görür ve dünyanın kurtuluşunun ancak köleliğin yeniden kurulmasına bağlı olduğunu ileri sürer. Bu demokratik çamaşırcı kadın şakşakçılığını biraz daha sürdürdükten sonra herkesin kafasına dank edeceğini iddia eder. Demokrasiye ve Hristiyanlığa, aşkı da İsa'yı da hor görüyorum olduğu kadar toplumculuğa da karşı çıkmak, Lawrence'ın ister siyasal ister toplumsal alanda olsun eşitlik potansiyeli taşıyan her sisteme karşıtlığını ortaya koyar. Lawrence birbirine bağlı olarak gelişen fikirlerin varlığını fark etmiştir. Çünkü insan toplumu çağlar boyunca belirli bir fikrin gelişimini aralıklı da olsa kaçınılmaz biçimde gerçekleştirmiştir. Bu noktadan hareketle Lili toplumculuğun Hristiyanlıkla aynı tür itkiden doğduğunu, İsa'nın da Marx ya da feministler gibi çirkin bir eşitlik yanlısı olduğunu ileri sürer. Bence fikir ve ülke artık kesinlikle ölmüştür. Aşkın ülküsü vermenin almaktan daha iyi olduğu ülküsü, özgürlük ülküsü, insanların kardeşliği ülküsü, insan yaşamının kutsallığı ülküsü. Hepsi modern hastalığa yakalanmış, çürümüş, kokuşmuştur. Sonra Lili romanın hükümet kavramını açıklar. Yine bir çeşit kölelik kurulması gerek. İnsanlar insan değil, birer böcek, birer araçtırlar. Bu yüzden de yazgıları köleliktir. Giderek bunu kabul edecekler ve kendilerine uygun, enerjik, güçlü, sağlıklı bir köleliği seçeceklerdir. Yani aşağı düzeydeki varlıklar üstün bir varlığın sorumluluğu altına gireceklerdir. Lili'nin ırkçılığı ve Yahudi düşmanlığı kötü bir Carlyle kopyası söylevde belirir. Ona göre demokratik düzeni geçirdikten sonra insanlar köleliği kabul etmek zorunda kalacaklardır. Bu fikir aynı tutumu kadınların da benimsemesini uman bir görüşten doğar. Bunun üzerine Aaron şöyle bir karara varır. Eğer boyun eğmesi gerekiyorsa, eğer gerçekten boyunduruk altına girmesi gerekiyorsa ki öyle görünüyordu, o zaman dünyadaki hayvanca insanlara boyun eğmektense Lili'nin boyunduruğuna girerdi daha iyi. Eğer boyun eğecekse ne bir kadına ne de bir toplumsal kuruma boyun eğmeliydi. Hayır, kendini vermesi bağımsızdan bilerek vazgeçmesi gerekiyorsa dünyada hiç kimseye değil, şu adama boyun eğerdi. Çünkü işin doğrusu aranırsa bu adamda kavrayamadığı, kendisine üstün gelen, isterse üzerinde egemenlik kuracak bir güç vardı. Bundan sonra efendi hikmetlerini yumurtlamaya başlar. Dünyada sadece iki büyük dinamik itki vardır, biri aşk, biri iktidar. Lili, Aaron'ı kadın ve aşkın yitik güçler olduğuna inandırdıktan sonra, şimdiye dek aşk ve iktidar denen bu iki güçten birisinin itkisiyle hareket etmeye, ötekinden nefret etmeye çalıştık. Ama sonunda görüyoruz ki tek çıkar yol şimdiye dek nefret ettiğimiz şeyi, yani iktidar itkisini kabullenmek durumundayız, sonucuna ulaşır. Lili'ye göre insanların hemen yarısı boyunduruk altına girmek zorunda ve bunu da istemektedir. İktidar itkisi söz konusu oldu mu kadınlar boyun eğmek zorundadır. Ama içten uç noktaya kadar boyun eğmelidir. Bu herhangi bir anlamsız otoriteye, iradeye boyun eğmek değil, çok daha derin, çok daha köklü bir şeye boyun eğmek olmalıdır. Ruhun iktidar ve yücelme yolundaki çabasına boyun eğmektir bu. Artık kutupları değiştirmemiz gerek. Kadınlar artık boyun eğmeli, derinden ve köklü olarak. İçten gelen, içtenlikle oluşan bir boyun eğme olmalı bu. Lili bu boyun eğmenin istekle yapılması gerektiğini söyleyerek ataerkil düzenin bile utanç duyduğu bir kölelik kurumunu canlandırmaya çalışıyor. Lawrence burada cinsel devrimin kadınlara getirdiği az da olsa özgürlüğü çok görerek kendiliklerinden köleliği seçmelerini öneriyor. Ataerkil düzenin eskisinden de güçlü olarak kurulmasını savunan Lawrence eskiden gereğince baskıcı olamayan ruh bilimsel baskı tekniklerini de geliştirmeye çalışıyor. Aaron bu tartışmada güçsüz kalmakta ve savunduğu fikirler ön plana çıkamamaktadır. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek dediğinde Lili eğer aşktan ve aşk motifinden vazgeçersen gerçekleşir diye karşı çıkar. Ve insanların yarısı boyun eğdiği zaman kadınlardan sonra güçsüz erkekleri de boyunduruk altına almanın zor olmayacağını söyler. Hem kadınlar hem erkekler bir kişinin köklü ruhsal gücünü kabul edecek ve ona itaat edecekler. Erkekler de bir erkeğin yüce ruhu önünde eğilecekler, onun kendilerine yol göstermesini isteyecekler. Kadınlar ise var olmak için erkeğin ruhsal gücünü kabul edecekler. Bu tanımla yeni dünyanın nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır. Kadınlar her erkeğin önünde eğilecek, erkekler de üstün erkeğin önünde dize gelecektir. Romanın kritik noktasında Lili Aaron'a bir öneride bulunur. Bu aşk önerisi değil, efendilik önerisidir. Çünkü Lili aşkı küçük görür. Bu tuhaf bir fiziksel eşcinselliğin aşılmasıdır. Ama fiziksel eşcinsellik oranında erotik bir anlatımı vardır Lawrence'ın. Sen, Aaron, senin de boyun eğmen gerek. Senin de daha yüce bir ruha kendini tutkuyla vermen gerek. Bu yaşamın zorladığı bir boyun eğme, bunu sen de biliyorsun. Ama koşulları zorlamaya çalışıyorsun. Hatta kendini teslim etmektense ölmeyi yeğlersin. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Aaron başını kaldırıp Lili'nin yüzüne baktı. Lili'nin yüzü kararmıştı, uzaklarda gibiydi. O anda bir Bizans ikonunu andırıyordu. Aaron yapmacık bir bilmezlikle, peki ama kime boyun eğeceğim diye sorar. Karşısındaki güç ruh, bunun yanıtını ruhum verecektir diye karşılık verir. Kangaroo, Kanguru romanı da aynı konuyu biraz daha ayrıntılı işler. Romanın kahramanı Richard Lovett Summers, karısıyla birlikte Avustralya'ya giden ünlü yazar David Herbert Lawrence'ın öylesine kopyasıdır ki, romanı gülünç olmaktan ancak mizah yanı kurtarır. Bu kitapta da Aaron's Road'daki gelişme uygulanmıştır. Kadınlardan nefret etmek ve giderek erkeklerin beraberliğini aramak. Buradan hareketle de erkekler üzerinde de egemenlik kurmak, yani ataerkil düzenin atası olmak saplantısını görürüz. Lawrence'ın o Oedipus kompleksinden hareket eden ve bu noktaya ulaşan gelişimini izlemek yararlı olacaktır. Lawrence, Woman in Love, Oedipus kompleksi içindeki oğuldan sevgiliye dönüşmüş, giderek Freud'un analarını seven erkeklerinin ömür boyunca hedef alacakları kadın kavramından koparak, heteroseksüel ilişkilerden eşcinsel ilişkilere eğilim duymaya başlamıştır. Ataerkil toplumda baba olamamışsa da koca olmakla yetişkin erkek statüsünü kazanmıştır. Aslında Oedipal gelişimin bir yönü olan toplumsal ayrıcalıkları elde etmiştir. Aaron's Road'u yazdığı zaman ise yazar kocalıktan ve kadınları seven kişi olmaktan uzaklaşmış, bunun yerini güç sahibi olanlar, güçlüler yani erkekler almıştır. Kangaroo'da Lawrence hala kocalıktan sıkılmış, hala baba olamamış, Laius ve Oedipus'un tattığı ataerkil gücün özleminde biridir. Artık anne de kadın da ona sıkıcı gelir. Erkekler dünyasında güçlü bir erkek olmak, bir erkeğin gücünü kazanmak özlemindedir. Bir sanatçı, bir bohem, bir gezgin olarak Lawrence bunları gerçekleştirmeyi çok zor görmüştür. Asık suratlı kendini kocasına adadığını iddia eden bir kadınla evlenmiş olmak, ona efendiliği sıkıcı göstermiş olsa gerek. Bütün bunlarda şaşırtıcı bir yan yok. Ne var ki oğullar ve sevgililerdeki belirgin ana tutkunluğundan sonra Lawrence okurunu hiç hazırlamadan kadın nefretine dönüşmüştür. Bu nefret giderek totemi penis olan yazarın kendi penisi olan bir din niteliğine bürünür. Aaron's Road, Kangaroo ve The Plumed Serpent faşist bir tutumu, kaba gücü, ırkçı ve dinsel bağnazlığı işledikleri için pek sivrilmemiş romanlardır. Bu romanlar Lawrence'ın politika, savaş, din adamlığı, sanat ve ekonomi dallarındaki erkekler dünyasında başarı kazanmak için nasıl çırpındığını gözler önüne serer. Lawrence, Lady Chatterley'in aşığı ve ondan önceki aşk romanlarıyla çoğunluk kadın okurlara seslenmiş ve kadınlar onun erkekler dünyasındaki başarılarını düşleyemez olmuşlardır. Women in Love'dan sonra bunu fark eden yazar, kadınlar üzerinde egemenlik kuramayacağını anlamış, daha da hırslı olmuştur. Cinsel politikadan hiç ayrılmamış ve bu tutum toplumsal ve siyasal bütün görüşlerinin temeli olmuştur. Lovett Summers yalnız kalabilmek ve çalışabilmek için Avustralya'ya gider. Ama her karşılaştığı ondan ülkenin yönetimini ele almasını rica etmeye başlar. Diggers diye tanınan faşist bir grup yapacakları hükümet darbesinde Summers'ın liderleri olmasını isterler. Summers'ı hükümet işlerini yüklenmeyi iten en güçlü neden, sadece erkeklerle beraber olacağı bir ortam bulmuş olması değil, başta Carissa Harriet olmak üzere bütün kadınların bu alandan uzak olmasıdır. Kadınlara oy hakkı tanınmasından birkaç yıl sonra yazılan Kangaroo, kadınların politik tartışmalara bile girmelerine karşıdır. Yeni düzende kadınlar yeniden alt kademedeki yerlerine döneceklerdir. Ancak kamış üstünlüğünün kara tanrılarına inanan bir erkek için kendi evinde bile üstünlük kuramamış olmak utanç verici bir durumdur. Lawrence çatışmalarla sürdürdüğü bu fikir gelişiminin sonunda kamışsal bir dini kabul edecek oranda erkek üstünlüğü görüşüne saplanır. Yazarın son romanları evdeki başarısızlığını alt etme çabalarını yansıtır. Yazarın ölümünden sonra Frieda Lawrence bir kavga sırasında Lawrence'ın kendisini duvara dayayıp "Burada efendi benim, benim dediğim olur" diye bağırdığını anlatmıştır. Bunun üzerine Frieda Lawrence isterse efendi olabileceğini, buna itirazı olmadığını söylemiş ve Lawrence ellerini karısının boğazından çekerek büsbütün şaşkınlığa düşmüştür. Frieda'nın "Bütün istediğin bu muydu? İstediğin kadar efendi ol, senin dediğin olsun, umurumda değil" demesi karşı konulmayı bekleyen yazarı şaşırtmıştır. Kangaroo'daki erkeğin ayrıcalığı, üstünlüğü, toplum ve politika yaşamındaki yeri konusundaki vurgulamalar ve vatandaş sayılsın sayılmasın kadının bu alanlardan özenle uzak tutulması, yüzyılımızın hiç hoş olmayan bazı tutumlarına varmaktadır. Bunlar ırkçılık, totaliter yönetim hırsı, demokrasiden nefret etmek, Hristiyan insancılığını Yahudi güçsüzlüğü biçiminde yorumlamak gibi tehlikeli tutumlardır. Bütün bunların yanı sıra Kangaroo, anlatımının alışılagelmiş Lawrence romanlarındaki ustalık ve estetikten yoksun oluşu yüzünden önemsiz, kayda değmez bir nitelik taşır. Bu kitapta faşist İtalya'daki gelişimleri ve Hitler'in ilk yıllarındaki oluşumu andıran bir çizgi izlenmiştir. Bu kitaptaki görüşler anlamsız bir vatanperverlik içinde savaşı ve üstün insanı savunan bir takım ırkçı, faşist kuruluşların görüşlerine paraleldir. sadece erkeklere özgü bir dünya isteği, erkekler arasında derin bir bağlılığa dayanan ilişki kurma özlemini yansıtır. Avustralyalılar Summers'da hep böylesine ilişki kurabilecekleri bir kişiyi görürler. Summers zengin olmuş bir proleter çocuğu olarak onların içinden çıkmış aslen centilmen birisi olarak sivrilir. Lovett sömürgelerdeki bu kardeşlerine efendilik etmekte ama onları sevmekte ve onların da kendisine bağlanmalarını istemektedir. Burke'nin tersine Somers reddedilmez, boyuna istenen kişi olur. Karşılaştığı herkes onu ister ve bu kez reddedilen Somers olur. Lovett büyük bir bencillikle önemli bir siyasal parti başkanının ölüm döşeğinde kendisini çağıracağını ve sizi seviyorum demesi için yalvaracağını düşler. Lovett karısına bağlı erkek yapılı biridir. Ama Jack Calcutt ve Ben Cooley'in kendisine hayran olmalarından da hoşlanır. Onların kendisini sevmesi onu yüceltmektedir. Çekici ve etken kişiler olarak gördüğü bu iki erkeğin kendisine yaklaşmasını önlemekle de kendisinin erkek gücünü kanıtlamış olur. Lawrence Gerald'ın Burke'in reddettiği gibi bu kez kendisi bir başka erkeği reddeder duruma gelmiştir. Tutumu kendisine yanaşmaya çalışan iki erkeğe karşı oldukça kadınca ve pasiftir. Ama aynı zamanda kadınlara karşı da otoriter ve erkeksidir. Erkekler için ana kraliçe niteliğindeki bu adam rahatça ezebileceği karısına karşı da otoriter bir erkek rolündedir. Kangaroo D.H. Lawrence'ın hiçbir zaman gerçekleştirmediği için suçlanamayacağı evlilik dışı düşlerini yansıtır. Bu düşsel aşk nesnesi bir erkek olduğu için elde bir sayılan güçsüz kadından daha önemlidir. Ne var ki Lawrence fazla ileri gitmekten çekinmiş, doğal olmayan, erkeksi olmayan ilişkiye girmekten kaçınmıştır. Bu ilişkilerin düşsel niteliği dahi bunların cinsel politik bir görüşten doğduğunu, oldukça güçlü ya da aktif eşcinsel itkilerden geldiğini kanıtlar. Erkekler arasındaki aşk hiçbir zaman temel sorun olmamıştır. Çünkü Lawrence aşk sözüyle aslında iktidar demek istemiş ve daha sonraki romanlarında da bu terimi doğru kullanmakla maksadını belirlemiştir. 5. Dinsel. The Plumed Serpent, Lawrence'ın erkek üstünlüğünü bir din haline dönüştürüşünü belirler. Politik sistemleri din bilimsel temellere oturtmak çabası öteden beri süre gelen bir gereklilik olarak görülmüştür. Bu nedenle Lawrence'ın tutumunu pratik olmak biçiminde görebiliriz. Eski ataerkilliğin ana direklerinden biri din olmuştur. Lawrence Hristiyanlığın eşitliği öngören ilkelerinden hoşlanmadığı ve bu dinin diğer nitelikleri de kendisini ilgilendirmediği için yeni bir din kurma yolunu seçmiştir. Doğaüstü güçleri bir tek biçimde algıladığı için yeni kurduğu dinin fallik tapınma olarak gelişmesiyle yetinmiştir. Lawrence'ın totem durumundaki penisi alfa ve omegadır, yani ete dönüşmüş kavramdır. Bu görüşte büyük ölçüde narsisist bir tavrın varlığı, daha önceki romanlardan biri süre gelen bir tutumun sonucudur. Fallik tapımı Lawrence'ın bir başka amaca ulaşmasını da sağlar. Penise sihirli güçler yüklemekle, ki dinsel bir nitelik vermeden bunu başarmak zordur, Lawrence biyolojik olguyu altüst edebilmiştir. Çünkü bu yeni sistemde yaşam rahmi bir yana bırakıp penisten üremektedir. Artık dünyadaki bütün canlı güçlerin yaşam kaynağı penistir. Lawrence in the Rainbow'da rahme yüklediği güçler düşünülünce, böylesine önemli yaşam sorunlarını değiştirebilme etkenliğini kazanmayı özlemiş olması şaşırtıcı olmaktan çıkar. The Plumed Serpent dinsel bir olayın öyküsüdür. İrlandalı ve oldukça akıllı bir kadın Meksika'ya gelir. Ülkenin yönetimini ele geçirmek ve faşist bir neo-ilkel programlı bir hükümet kurmak için kendilerini eski Meksika tanrılarının yeniden dirilmiş kişileri olarak gösteren iki sahtekarın oyununa gelir. Bayan Leslie, bütün bu olup bitenlerin bir safsatı olduğu fikriyle Don Ramon ve Don Cipriano'nun hipnotik erkeklikleri arasında bocalamaya başlar. Sonunda erkeklerin çekiciliğinde karar kılar, biriyle evlenir ve her ikisinin yardımcısı olarak tanrıçalık katına ermeye çalışır. Roman, kadının görüş açısından kaleme alınmıştır. Kitabın merkez noktası bu iki çekici erkektir. Sürekli olarak fallik üstünlük övülüp yüceltilir. Cipriano'nun çekiciliğine kapılan Kate Leslie, yaşayan erkek gücünü, eski fallik gizemi, erkek panın tanrı şeytan karışımı gücünü, gölge veren, göklere yükselen, gökyüzünü örten ve kendinden başka hiçbir şey olmayan, bir karanlık meydana getiren erkeği görür. Ramon ve Cipriano sırasıyla biri entelektüel, öteki deneyimden gelen bilgeliği olan ve tam Lawrence'ın görüşlerine uyan, onun ağzından konuşan iki kişidir. Kadın kahramanla birlikte tipik bir Lawrence üçlüsü meydana getirirler. Cipriano ve Kate Leslie Ramon'a aşıktırlar. Ramon ise kendisini, sadece kendisini sever. Çok üstün bir yaratık olan tanrıların başı durumunda ve İsa'nın kardeşi ve halefi olan Ramon elbette kendi kendine yeterli olacaktır. Ama arada bir Cipriano ile erotik ilişkiler kurduğu anlar olur. Kendisine layık olamayacak ölçüde yetersiz biri olan Kate'den ise sürekli uzak durmak ona ayrı bir haz verir. Lewis ve başka eleştirmenler romanın kadın kahramanının yeterince işlenmediği noktasına ağırlık vermişlerdir. Bunda gerçek payı varsa da Kate Leslie yazarın görüşüne uygun olarak boyun eğen kadını istenildiği gibi temsil etmektedir. Eski yüce fallik gizemle karşılaştığı zaman davranışı başka kadınlardan farklı olmaz. Önce boyun eğer sonra tamamen kendi benliğinden vazgeçer. Ah bu muhteşem ereksiyon onu nasıl da dize getirecekti. Mutlak bir boyun eğme, göklerin altındaki toprak gibi. Gök kubbe örneği yükselen bir yücelik önünde boyun eğme. Nasıl bir evliliktir bu, nasıl müthiş ve nasıl mutlak. Ölüm mutlaklığında ölümden de öte, Pan'ın kolları bunlar. Bulutlardan ürkütücü yarı anlaşılır yarı anlaşılmaz bir ses geliyor. Kate artık Cipriano ile evliliğinin anlamını kavruyordu. En uç noktada pasiflik demekti bu. Yeryüzünün tan ağarırkenki suskunluğu gibi. Yaşayan bir cansızlık, pasifliğin o katı, o somut gizi. Ah ne tuhaf bir kendinden geçme, benliğinden kopma, kendini bırakmadır bu. Kadın geleceğin ön sezisiyle benim şeytan sevgilim diye haykırır. Bu anlatımda Coleridge'in tanımı resimli romanların klişeleşmiş diline dönmüştür. Kate Leslie bütün öteki kadınları kadının suskun olduğu yüce Pan'ın dünyasına döndürmek amacını taşıyan bir örnektir. Leslie'nin pasifliği sadece kendi cinsiyetine özgü bir nitelik değil, aynı zamanda yazarın oynamaktan hoşlandığı bir şeydir. Lawrence kadın kahramanı bir araç olarak kullanıp Cipriano'nun kara yağız erkek gücüne olan kendi tutkusunu işler aslında. Roman boyunca Kate Leslie yazarın ilk ve temel gerçek öğretisini algılar. Dünyanın kurtuluşunun kadınların eski boyun eğmelerine dönmeleri yoluyla sağlanabileceğini anlayan Kate Leslie, bu yeni dinin önerdiği evliliği kabul eder ve efendisinin önünde dize gelip onun ayaklarını öperek hizmetinde olduğunu açıklar. Lawrence kadın iradesinin kötü bir şey olduğu kanısında bulunduğundan Leslie de sürekli olarak kendi iradesini yok etmeye, benliğini ortadan kaldırmaya çalışır. Ne var ki bütün çabalarına karşın Leslie de uzun ömürlü olmayacak bu yeni dinin bir çeşit kurbanı olacaktır. Bunun nasıl gerçekleştirileceğini anlatan bölümdeki barbarlık okurda Lawrence'ın akli dengesi konusunda kuşku uyandırmaktadır. Ramon onu şöyle uyarır. Burada yalnız başına oturacak olursan belki bir süre kraliçeler gibi yaşayacak. Ama sonunda sana tapanlar tarafından öldürüleceksin. Belki daha da beteri olacak. Yeni rejimin bir üyesi olduğu halde durumu yine de çok zordur. Kendisi de bunun farkındadır. Bir kurban mıydı acaba? Kurban mı edilecekti? Bu garip, bu yabancı töreleri bir kurban gibi yerine getirmek zorundaydı artık.